Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası. Öğretim görevlisi Doktor İlker Limon, öğretim görevlisi Taner Karakuzu'yla her Perşembe saat 14'te Trakya Üniversitesi Radyosu 106.2 Radyo Güne Bakan'da.
Merhaba kıymetli dinleyiciler. Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası başlıklı yayınımızla tekrar karşınızdayız. Ben İlker Limon.
Ben Taner Karakuzu. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
Bugünkü yayınımızın konusu Balkanlar üzerine olacak kıymetli dinleyiciler. Balkanların açıklanması, tarihsel anlamda almış olduğu farklı isimler, Balkan kavramının yazında nasıl yer aldığı hususunu sizlerle bu haftaki programımızda paylaşacağız.
Bir özet çizer misin? Bu hafta ne yapacağız İlker?
Öncelikle Balkan kavramını açıklamaya çalışacağız. Bu anlamda Balkanların Asya'dan Avrupa'ya bir geçiş yolu üzerinde bulunan bir coğrafyadan bahsediyoruz. İlk çağlardan beri bu coğrafi ve kültürel kavşak konumunda olan Balkan coğrafyası farklı dil, din ve kültürden insanların yaşadığı bir bölge olarak tarihte değişim ve dönüşümün yaşandığı bir coğrafya olarak karşımıza çıkmıştır. Jeopolitik konumu çoğu zaman bölgeyi kaotik bir duruma sokmuştur. Tabii bu yüzyıllar boyunca çatışmanın da odağında olmasına neden olmuştur bu bölgenin. Bu durum bölgeye ve burada yaşayan halka yönelik bazı algıların oluşmasında da yer etmiştir. Dolayısıyla Doğu ve Batı arasında yer alan, geçmişte olduğu gibi bugün de dünyanın önemli bir merkezi halinde olan bu bölgede yaşanan gelişmelere genel bir çerçeve çizeceğiz ve söz konusu coğrafya için kullanılan kavramlara yer vereceğiz. Bu bağlamda Taner, bize Balkan kavramının üzerine biraz açıklama yapabilir misin acaba?
Tabii ki. Öncelikle Balkan kavramına geçmeden önce, yani programa tam anlamıyla başlamadan önce, ikimiz birlikte Balkan coğrafyasında tabiri caizse adım atmadığımız nokta kalmadı. Gerek yüksek lisans döneminde tez konularımızın Balkan olmasından mütevellit, o dönemden başlayan Balkan tutkusu hala günümüze kadar devam etti. Bu doğrultuda Balkanların tüm Balkan ülkeleri olarak geniş anlamda, dar anlamda kabul ettiğimiz Balkan devletlerinin tamamını gezme fırsatımız oldu. Oldukça iyi saha araştırmaları yapma fırsatımız oldu. Aynı zamanda bunları yayına da çevirdik. Hırvatistan, Romanya gibi makaleler yayınlama fırsatımız oldu. Yine bu doğrultuda aslında bizim yüksek lisans tez konumuza dönersek, ben mikromilliyetçilik örneğinde Yugoslavya çalışmıştım. Senin de yüksek lisans tezin Balkan jeopolitiğiydi. Bu tezleri kaleme almadan önce saha araştırması için oldukça sık bölgeye giderek aslında bölgeyi keşfetmeye başlamıştık. Genel itibariyle evet, dönem dönem Balkan çalışmamıza rağmen ağırlıklı olarak Türk dünyası çalışıyoruz. Balkan'dan da çok fazla uzak kalmadık. Ancak bizim Trakya Üniversitesi'nde Balkan Enstitüsü'nün çok kıymetli hocaları var. Bunların oldukça iyi yayınları var. Onları da takip etmelerini değerli dinleyicilerden istiyorum. Oldukça faydalanacağınızı inanıyorum. Özellikle Balkan Dergisi ile beraber uluslararası kamuoyunda, bilim camiasında da ses getirmiştir. Şimdi İlker, Balkan kavramının etimolojik kökeniyle ilgili birçok aslında öngörü var. Ancak yaygın olarak Balkan kelimesinin kabulü Türkçe bir kelime olduğu, ağaçlarla kaplı, dağ, sık ormanlarla kaplı, sırada ve kayalık, yani anlamında kullanıldığını yazında görüyoruz. Balkanlık ise ormanlık dağları ve engebeli yüzeyleri ifade etmek için kullanılan, birincinin türevi olarak kabul edebileceğimiz bir mefhum olarak karşımıza çıkmaktadır. 20. yüzyılda bu coğrafyada kargaşa ve düzensizliğin etkisiyle Balkanlaşma tabiri de birçok dile telesenk olmuştur. Balkanlara Osmanlı'dan önce gelmiş olan Kıpçaklar, Peçenekler ve diğer Türk boyları Hazar Denizi'nin doğusunda Balhan, yani Balkan adıyla bilinen Türkmen bozkırını Balkan dağlarına benzeterek bu sözcüğü Balkan dağları için kullanmışlardır. Yine Yunan ve Roma kaynaklarında aynı silsile Amois şeklinde adlandırılmaktadır.
Peki Taner, Balkan dedik de Rumeli kavramı var bir de bu bölgede kullanılan birbirleriyle karıştırılıyor Balkan kavramıyla Rumeli kavramı. Rumeli için neler söyleyebiliriz?
Bizanslılar kendilerini Romayo ülkelerinde Romanya şeklinde tanımladıklarından İslam dünyası onları Rum ülkelerini Biladür Rum ve Memleket Rum olarak tanımlamışlardı. Anadolu Türk İslam idaresine girdikten sonra Rum ismi daha önce Bizans idaresinde bulunmuş olan bu bölge için kullanılan bir coğrafi ad olarak yaşamıştır. Osmanlı döneminde Sivas eyaletine Rum eyaleti, imparatorluğun sınırları içinde yaşayan ve Ortodoks olup Patrikhaneye bağlı olanlara ise Helen olsun olmasın Rum milleti denilmiştir. Osmanlılar Avrupa'ya ayak bastıktan sonra burada fethettikleri yerleri Rumeli, bu bölgeyi içine alan Osmanlı eyaletinde Rumeli eyaleti olarak tanımlamışlardır. Zamanla Rumeli mefhumu daha çok Ortodoks Yunan mezhebinin hakim olduğu Balkan Yarımadası'nı ifade eder şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bavinger bu doğrultuda daha eskiye giderek Rum tabirinin Romalılar ve Roma ülkesi anlamında Selçuklulardan da önce Köktürklerde, Orta Asya Türklerinde mevcut olduğunu vurgulamaktadır. Mefhum, Sotça'dan bazı ses değişimleriyle birlikte Türkçe'ye intikal ettiğine dair önemli deliller söz konusudur.
Burada Rumeli kavramına tarihsel bir açıdan yaklaşacak olursak, modern devletlerin oluşum sürecine baktığımızda krallar ve imparatorlar iktidarlarını sergilemek adına kendi isimleriyle şehirler kurduklarını görmekteyiz. Dolayısıyla bu yeniden isimlendirme, yeniden adlandırma iktidarlarını sürdürmek açısından araçsal olarak hizmet ettiğini görmekteyiz imparatorlara. Romalılar 132-136 yılları arasında yaşanan 3. Yahudi isyanı olarak bilinen bu büyük isyandan sonra Kudüs'ü Yahudilerden tamamen arındırmaya karar vermişlerdir. Ve dolayısıyla Yahudilik açısından kutsal bir çağrışım yapmaması için de şehirlerin adlarını değiştirmişlerdir. Roma İmparatorluğu topraklarında Hristiyanlığın yaygınlaşması ve devlet dini olarak benimsenmesinin ardından pagan yer adları da değiştirildiğini ve yerleşim yerlerine yeni dinin azizlerin adlarını verildiğini görmekteyiz. Daha Selçuklular döneminde Latinler Anadolu'ya Türkiye dediğini görmekteyiz kaynaklarda. Kuzey Karadeniz'de Kıpçak Türklerin yaşadığı yerlerde Deşti Kıpçak, Maverai Nehir bölgesi ise Türkistan olarak anılırken Anadolu ve Türklerin yaşadığı bölgeye Rum veya Rumeli denmeye devam edildiğini görmekteyiz. Halil İnalcık bunun nedenini şu şekilde açıklamakta. Osmanlıların Roma geleneklerine her alanda sahip çıkmasıyla ilişkilendirmektedir. İnalcı'ya göre Osmanlı Devleti din ve ırk esasından ziyade siyasi egemenliği ön plana çıkaran bir tutum sergilemekteydi. Bunun nedeni Osmanlıların evrensel bir anlayış gereği olarak egemenliği altında tuttuğu toplulukları ayırt etmemiş ve bu doğrultuda da tıpkı Romalılarda Roma tebaası fikri gibi ve Roma tebaasının Roma'ya duyduğu bağlılık gibi kendi hükmü altındaki kişilerin de zorlanmadan kendisine aynı sadakati göstereceği fikrinde yatmaktadır. Roma İmparatoru Büyük Konstantin tarafından Konstantinopol adıyla 11 Mayıs 330 yılında törenle başkent yapılan İstanbul, şehrin Arapça söylenişiyle Konstantiniye şeklinde kullanılmaya sürdürüldüğünü görmekteyiz. Dolayısıyla en azından bunun yasaklanmaması ve Hristiyanlığı çağrıştırmasına rağmen Ayasofya'nın da adının değiştirilmemesi bu fikrin ispatı niteliğinde ortaya koyduğu argümanlar arasında görülmektedir. Peki Taner, yazında Balkan kavramının tarihsel anlamda nasıl bir gelişim gösterdiğini de bize biraz açıklayabilir misin?
Burada Maria Todorova'ya atıfta bulunmak istiyorum. Bizler için özellikle Balkan tarihi çalışanlar için çok kıymetli bir eser var. Balkanlara tahayyül etmek. Bu eserinde dağ manasında 1437'lerden itibaren bütün Avrupa lisanlarında görüldüğünü kaydetmiş. Balkan isminin ilk kullanımına ise İtalyan yazar Callimachus'un 15. yüzyıla ait eserinde rastla. Callimachus, Papa II. Paulus tarafından cezalandırılınca Lehistan'a yerleşir ve kralın danışmanı olur. Buradan diplomatik görev için Osmanlı başkentine giderken gördüğü Hayımbos'u kısa bir betimlemesini yapar. 1490 yılında Papa II. Inconnect yazdığı bir yazıda coğrafyadaki halkın bu dağa Balkan adı verdiğini altını çizer. Balkan kelimesini İngilizceye tanıtan ise Calvert'tir. Bu ad 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı topraklarında seyahat eden diğer Avrupalıların gezi notlarında da yer aldığını hatıratlardan ve seyahatnamelerden biliyoruz. Kavramın İngiliz gezi edebiyatına girişi ise 1794 yılında gerçekleşmiştir. Bu tarihte İngiliz gezgini olan Marit, Akdeniz ülkelerinde seyahattedir. Londra'dan İstanbul'a, oradan Balkanlara geçer. Bükreş'ten İstanbul'a giderken Bulgaristan'daki Şıpka geçitinden Balkan dağlarını aşar. Kız kardeşine yazdığı mektupta Bulgaristan'ı doğudan batıya iki ayıran ve Tuna boyunca yükselen sıra dağlar için klasik dönemin yaşandığı topraklara yaklaşıyorduk. Bir dağın eteğinde uyduk. Bulgaristan'ı Romanya'dan ayıran bu dağı ertesi gün aştık. Bir zamanlar adını taşıdığı Haymos'un heybetini yansıtan bu dağlara bugün Balkan adı verilmesi ne yazık der. İngiliz seyyahlar Haymos adını terk etmemekle beraber daha çok Balkan adını kullanmaya başlamışlardır. Rus seyyahlar da sıra dağlar için Balkan kavramını kullanmayı tercih etmişlerdir. Seyyahların hiçbiri Balkan mefhumunu yarımada için kullanmadığını vurgulamam gerekli. Balkan kelimesinin Osmanlı arşiv belgelerde görülüşü ise ilk defa 1730'lu yıllara denk gelir. Bu belgelerde mefhum dağları ifade etmek için kullanıldığını söyleyebilirim.
Şimdi Taner burada güzel söyledin de yarımada kavramını kullanılmadığından bahsetmiştin. O kısma ben biraz değinmek istiyorum. Yunan Yarımadası ya da Bizans Yarımadası gibi isimlerle de aslına bakarsan yarımada olarak bakıldığı zaman tanımlandığını görmekteyiz. Ne zamanlar? Orta Çağ döneminde özellikle bu ifadelere rastlanmaktayız. Yeni Çağ'dan itibaren de Avrupa harita ve kitaplarında Türkiye Europe veya Empire Ottoman Europe şeklinde yer alan ifadelere rastlamaktayız. Daha sonra Türkçe yayınlanan yayınlarda bu tanımlamaların karşılığı olarak Avrupa'yı Osmani veya Rumeli'yi Şahane gibi kavramların kullanıldığını görmekteyiz. 18. ve 19. yüzyıllar boyunca da Balkanlar genel tanımı yerine daha çok Türklerin Avrupa toprakları kavramı şeklinde kullanıldığını da rastlamaktayız. 19. yüzyılda bölgeye yapılan seyahatlerle birlikte fiziki ve beşeri coğrafya bilimindeki bilgi artışı sayesinde de bu bölgeyi tanımlamak için tarihi adlar yerini daha yeni adlandırmalarla karşımıza çıktığını görmekteyiz. Bu sırada çağdaş coğrafya biliminin kurucusu olan Alexander von Humboldt ve Karl Ritter'ın fikirlerinin etkisiyle ülkeleri eski siyasi tarihi maksada göre adlandırmak yerine fiziki coğrafya esaslarına dayanan adlandırmaların yapıldığını görmekteyiz. Bu çerçevede söz konusu yarımadaya burada başlıca Balkan dağlarının etkisiyle isimlendirildiğini görmekteyiz. Alman coğrafyacı Johann August Zeuner ilk kez Balkan Yarımadası terimini 1808'de kullandığını görüyoruz. Fakat bu isim çağdaşlar tarafından pek tercih edilmiyor ve onlar da Yunanistan Yarımadası ya da İslav Yunanistan, Cenubi Şarki Avrupa, Cenubi Şarki Yarımadası şeklinde ifadeler kullanıldığını rastlamaktayız. Bununla birlikte Berlin Kongresi'ne kadar Yarımada için Balkan teriminin yanı sıra sıklıkla Osmanlı Devleti'nin Yarımada'daki varlığını çağrıştıracak şekilde Avrupa Türkiye'si ya da Avrupa'daki Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa yakası, Avrupa Akdenizi, Doğu Yarımadası, Yakın Doğu gibi kavramların literatürde yer aldığını görmekteyiz. Kıymetli dinleyiciler, bugün sizlere Balkanlar konusunda yapmış olduğumuz programı burada sonlandıracağız. Haftaya kaldığımız yerden Balkanları açıklamaya devam edeceğiz. Şimdi sizlere Bir Fırtına Tuttu Bizi Derya'ya Kardı başlıklı Yücel Başmakçı tarafından Fatma Çil'den derlenip notaya alınmış olan Rumeli türküsünü Melihat Gülses'in yorumuyla dinleyeceğiz. Müzik Evet Taner, programımızın başında da söylediğimiz gibi halkın bu bölgedeki yaşananlardan etkilenmesi tabii ki eserlere de yansımakta. Böyle duygusal bir Rumeli türküsü dinledik hep birlikte.
Evet, Balkan topraklarında Osmanlı'dan sonraki bitmeyen bir acı karşımıza çıkar. Bu acı sanatın her alanında kendini yansıtmış. Bu türkülerde, şiirlerde, halk edebiyatında, nerede bakarsanız bakın Balkan'la ilgili görebileceğimiz göç ve acı hikayeleridir. Enneşeli eserlerinde bile bu acının izlerine rastlamak mümkün. Hala Bosna'da savaşın izlerini görmemiz mümkün. Veya öyle bir coğrafyadan bahsediyoruz ki her katmanında ayrı bir izi görmek mümkün. Bu izlerden en büyük izin de Türk izi olduğunu ne yapalım? Altını çizelim.
Evet, şimdi sırada kitap tahlili bölümümüz var. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü kitap tahlilimizi Dorin Lozanavu'nun ve diğerlerinin kaleme almış oldukları Gagavuzya Otonom Bölgesi Atlası oluşturacak. Söz konusu Atlas 2014 yılı basımlıdır. Günümüzde yoğunluklu olarak Moldova Cumhuriyeti içerisinde yer alan özel Gagavuzyeli'de yaşayan Gagavuzların, yani Gök Oğuz boyunun mensupları olan Gagavuzlar 11. yüzyılda buraya gelip yerleşmiş Ortodoks Hristiyan inancına sahip Oğuz Türkleri olduğu bilinmektedir. 2004 yılı nüfus sayımına göre Gagavuzya'nın toplam nüfusu 155.646 kişiden oluşmaktadır. Gagavuzlar bu nüfusun %82.6'sını teşkil ederken, bu bölgede yaşayan diğer halklar ise Moldovalılar %4,5, Bulgarlar 5,2, Ruslar 3,5, Ukraynalılar %3 ve diğerleri de 1,2 şeklinde dağılım göstermektedir. Moldovalılar haricinde Dobruca, Kuzeydoğu Bulgaristan, Batı Trakya, Basarabya, Zeporoja, Ukrayna'daki bu bölgelerde küçük gruplar halinde Gagavuz toplulukları yaşamakta olduğunu bilmekteyiz. Gagavuzların konuştuğu Gagavuzca adı verilen dil, Batı Türkçesinin Oğuz kolundan gelen bir Türk lehçesidir. 1995 yılında özellik verilen Gagavuzlar üzerine son yıllarda bazı çalışmalar yapılmıştır. ProArt yayın evi tarafından toplam 1000 adet basılan Gagavuzyeli Otonom Bölgesi Atlası'dır. Bu çalışma alanda önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Taner, ne diyeceksin bu eser hakkında?
Bu eser öncelikle küçük bir eser olduğunu altını çizeyim. 72 sayfadan oluşur. Gagavuzyeli Otonom Bölgesi Atlası birinci hamur kağıda basılmış ve oldukça kaliteli bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Atlas içindeki haritaları 14 başlık altında toplanmış. Avrupa, Moldova ve Gagavuzya'nın idari yapısıyla ilgili 3 harita ilk sırada geliyor. İkinci bölümde Gagavuzya'nın doğası ve tabii şartları ile ilgili harita ve grafiklerden oluşmuş. Burada yer alan haritalar, su kaynakları, uydu fotoğrafları, jeolojik yapı, yeraltı kaynakları, iklim, toprak yapısı, bitki ve hayvan çeşitleriyle çevre sorunları gibi alanlarla alakalıdır. Haritalar oluşturulurken özellikle Gagavuzya'nın temiz içme suyu tedariki gibi temel çevre sorunlarına da parmak basılmaktadır. Üçüncü bölüme baktığımız zaman Gagavuzya'nın demografik yapısı hakkında bilgiler vermekte. Bölgenin etnik yapısı, toponosi, nüfus yoğunluğu, yerleşim yerlerine göre etnik yapı, toplumun yaş ve cinsiyetlerine göre dağılımı, göç gibi konular ayrıntılı grafiklerle ortaya konulmaktadır. Göçlerle alakalı grafiklerde ayrıca Gagavuzların dışarıya göç etme sebepleri de yer almaktadır. Örneğin Gagavuzlar çalışmak için Türkiye ve Rusya'ya giderlerken okumak için genellikle İspanya ve Portekiz gibi ülkelerin yanında komşuları olan Ukrayna ve Bulgaristan'ı tercih ettikleri ifade edilmekte. Dördüncü bölümde bölgelere göre toprağın kullanış amaçları ve çiftçilik yapılan topraklar gösterilirken, beşinci bölümde Gagavuzya'nın ekonomik yapısı, iş gücü ve bunların sektörel dağılımı ve hayvancılık ve bölgelere göre evcil hayvan sayısı, sanayi ve sanayi ürünleriyle bölgenin dış ticaret ürünleri hakkında bilgi verilmektedir. 6. bölüme baktığımız zaman Gagavuzya'nın ulaşım altyapısı ve araçlarının gösterilmesinden sonra 7. bölüme geldiğimizde ayrıntılı olarak eğitim ve öğretim kurumlarına eğilmektedir. Bu minvalde okul öncesi ilk ve ortaokullar ile kolejler, sanat okulları ve Komrad Devlet Üniversitesi gibi eğitim kurumları üzerinde durulmakta ve bu öğretim kurumlarının öğrenci sayıları, yıllara göre vermiş oldukları mezunlar ve bulundukları yerleşim yerleri hakkında malumat verilmektedir. 8. bölüme geldiğimizde Gagavuz yerindeki sağlık hizmetleri ve hastaneler üzerinde durulurken 9. bölümde ise kültürle ilgili kurumlar yani halk kütüphaneleri, müzeler ve ibadethaneler ele alınmaktadır. 10. bölümde Gagavuzya'nın spor altyapısı ile turizm potansiyeli ve başkent Komrat incelendikten sonra Gagavuzların komşu coğrafyalarda Moldova'da ve Ukrayna'da yaşadıkları yerler iki harita üzerinde gösterilmektedir. 12. bölümde ayrıca hem Gagavuzya yeri genelinde turistik mekanların gösterildiği bir harita hem de Komrat haritası söz konusudur. Bundan dolayı Atlas'ın bölgeye ziyaret eden turistler için oldukça faydalı olduğunu ifade edebilirim. Atlas'ın 13. bölümüne geldiğimizde eski haritalara ayrıldığını görmekteyiz. Bu eski, tarihi, etnik haritalar ve tarihi, idari haritalar olmak üzere iki parçaya ayrılmıştır. Birinci grupta 5 harita parçası yer alırken, ikinci grupta ise 14 harita ve harita parçası yer almaktadır. Atlas bu özelliğinden dolayı bölge üzerinde çalışan tarihçiler açısından da oldukça değerlidir. Tarihi etnik haritaların tamamı 20. yüzyıla ait ve Batı menşeili olan haritalar olarak karşımıza çıkar. Birinci grup haritalar içinde yer alan özellikle 2004 yılındaki harita oldukça ilgi çekicidir. Çünkü Moldova'da yaşayan halkların etnik bilinci üzerine oluşturulmuş oldukça ilginç bir harita olarak karşımıza çıkar. Dobruca bölgesinin 1918 yılında çizilen etnik haritası söz konusu dönemde burada meskun olan Türklerin ve Tatarların yaşadıkları bölgeleri göstermesi açısından Türk tarihçiler açısından ilginç materyaller olarak niteleyebilir. Tarihi idari haritaların geçmesi ise 18. asra kadar geri getirilebilmektedir. Bunlar tanıtımını yaptığımız kitabın içeriğiyle ilgili. Kitapla ilgili son söylemek istediğim bir şey var mı?
Kitapla ilgili son söze geçmeden önce Taner, sen 2024 yılında Fahri Türk hocamla beraber orada bir devlet kanalına da röportaj verdiğini anımsıyorum.
Doğru, Gagavuzya Devlet Televizyonu'nda yer aldık. İyi bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Şöyle İlker, Fahri hocam, sen ve ben Gagavuzya yerini köy köy dolaştık. Tüm köylerini ziyaret ettik. Hatta Gagavuzya değerlendirmelerimize şunu ekleyebilir. Birincisi, Gagavuzya ve Trakya arasında coğrafi olarak oldukça benzerlik söz konusu. İkincisi, kültürel olarak oldukça benzer. Yine Gagavuzya yerinde konuşulan Türkçe ile Trakya köylerinde konuşulan Türkçe oldukça benzer olarak karşımıza çıkar. Bu bağlamda Trakya ve Gagavuzya arasındaki bir bağın olduğu açık olarak karşımıza çıkar. Bu niye önemli? Soydaşlarımız orada yaşıyor. Türk kültürünü orada yaşatıyorlar.
Peki, teşekkürler Taner. Söz konusu Atlas'ı değerli kılan en önemli özelliği Gagavuzca, Moldovaca ve Rusça ve İngilizce basılmış olmasıdır. Atlas devlet ve toplum hayatının hemen hemen bütün alanlarını kapsadığını zaten az önce anlatmıştık. Bu bağlamda değerlendirecek olursak sadece öğrenciler için değil, bilim insanları, yatırımcılar, turistler, çevreciler ve benzeri birçok uzman için bile başvuru yapılabilecek bir kaynak niteliği olabileceğini söylemek isterim. Bugünlük programımızın sonuna geldik kıymetli dinleyiciler. Balkanları konu alan programımıza burada son veriyoruz. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz kıymetli dinleyiciler. Şimdilik hoşça kalın.
Esen kalın.
Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası. Öğretim görevlisi Doktor İlker Limon, öğretim görevlisi Taner Karakuzu'yla her Perşembe saat 14'te Trakya Üniversitesi Radyosu 106.2 Radyo Güne Bakan'da.